Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Hoş geldiniz. Günleri saymaya devam ediyoruz. Sadece 16 gün kaldı. 31 Mart'ta yerel seçim atmosferine çoktan girdik ama sonuçları öğrenmemize 16-17 gün kaldı diyelim. Biz de bu 16-17 günde sizlere daha iyi nasıl aktarırız, nasıl daha iyi analizler yaparız diye çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün özlediğiniz bir isim Edgar Şar. Doktor Edgar Şar biliyorsunuz Medyascope yazarı, yorumcusu. Kendisini yakaladık. Güzel bir sohbet yapacağız kendisiyle. Neler düşünüyor İstanbul'da, Ankara'da, bütün partiler nezdinde kendisiyle konuşacağız ama ilerleyen dakikalarda. Önce ne yapalım? Önce bir Ankara'ya bağlanalım. Bugün gündemimizde CHP-MYK, dün yapılan CHP-MYK'dan çıkanlar var. CHP deyince aklınıza tabii hemen Cansu geliyor Medyascope'da hepimizin olduğu gibi. Cansu hoş geldin.
Merhaba Senem, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Nedir dün çıkanlar?
Evet, dün miting programına bir gün ara verdi Özgür Özel ve Ankara'da kurmaylarını topladı. Tabii masada anketler vardı, veriler vardı. Bugüne kadar kampanyanın gidişatının nasıl olduğu ve bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği vardı. Yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapıldı. Seçim çalışmalarına milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri devam ediyor. Dolayısıyla bazı isimlerin de o toplantıya çevrim içi bağlantıyla katıldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta çok konuştuğumuz bir konu Afyonkarahisar milletvekili, grup başkan vekili, aynı zamanda da şu anda Afyonkarahisar belediye başkan adayı olan Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili çıkışı, verilere yansıdığı Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri, seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak demişti. CHP'den hem Ekrem İmamoğlu'ndan hem Özgür Özel'den hem de partinin resmi kanallarından peş peşe açıklamalar gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi kazanabileceği riskli olan yerleri anketlere sorarken aslında kampanyanın nasıl gittiğini de sordu. Bu verilere Burcu Köksal'ın açıklamalarının da yansıdığını öğrendik. Biz Burcu Köksal'ın bu açıklamalarının özellikle Adana, Mersin gibi Kürt nüfusunun, DEM Parti'nin seçmeninin olduğu bölgelere yansımasının olacağı söyleniyordu. Böyle bir beklenti vardı. Tam olarak da böyle olduğunu ifade edebiliriz. Dün konuştuğumuz kurmaylar Burcu Köksal'ın söylediği sözlerin yanlış olduğuna ilişkin sahadan verilerin geldiğini kaydettiler. Ve bunun yalnızca belli bir bölgede değil, Türkiye genelinde var olduğunu aslında ifade ettiler. MYK üyelerinin peki bir tepkisi oldu mu Burcu Köksal'a yönelik diye sorduk. Bu soruya yönelik hayır yanıtını verdiler. Burcu Köksal'a ilişkin, sözlerine ilişkin tekrar bir değerlendirme MYK'da yapılmamış. Özgür Özel bu konuya ilişkin tekrar bir şey söylememiş. Ancak verilere Burcu Köksal'ın sözlerinin yanlış olduğu yansımış. Peki partinin tutumu olarak mı algılanmış, seçimi etkiler mi diye sorduğumuzda da bu sözler partinin tutumu olarak algılanmıyor, algılanacağını düşünmüyoruz. Ancak sözlerin olumsuz etkisi var yorumunu yaptı CHP'li yetkililer. Daha önce de konuştuğumuzda bu MYK'da bu konunun ele alınacağını ifade etmişlerdi. Burcu Köksal'ın sözlerine ilişkin genel olarak şu yorumu yaptığını kurmayların ifade edelim. Burcu Köksal'ın söylediği şey yanlıştı. Ancak bölgesel hassasiyetleri gözeterek yaptı. Afyonkarahisar'ın milliyetçiliğini gözeterek yaptı ve seçmene seslendi. Orada biliyorsunuz MHP ve AKP çok güçlü, İYİ Parti de güçlü. Ancak Burcu Köksal bir şekilde sahadaki çalışması, 3 dönemdir milletvekili olması nedeniyle iyi veriler alıyor. Kazanabileceğine ilişkin veriler yok. Ancak CHP'nin oyunu ciddi anlamda yükselteceğine dair veriler var. Bu nedenle bölgesel hassasiyetleri gözeterek bu açıklamayı yaptı Burcu Köksal diyorlar. Açıklama kendisini bağlar diyorlar. Gerek vatandaşlar gerek diğer partiler nezdinde etkili olacağı kanaatinde değiliz diyorlar Cumhuriyet Halk Partili yetkililer. Onun yanı sıra kampanyanın gidişatı ele alındı dedik. Kazanmayı istediği yerler var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Özellikle 11 büyük şehrin yanına kıyıların yanı sıra iç bölgeleri katmak istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Biz kıyı partisi olarak görünmek istemiyoruz diyor. Manisa'yı, Bursa'yı, Balıkesir'i, Kırşehir'i birkaç noktayı almayı hedefliyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Buradan gelen verilerin iyi olduğunu ifade ediyorlar. Özellikle 11 büyük şehrin korunacağını ifade ediyorlar. Aslında geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan bazı anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'yı, Eskişehir'i kaybedebileceğine, hatta Antalya'yı da kaybedebileceğine dair veriler vardı. Özellikle bu illeri sorduk. Bu illerde başa baş gidiyoruz, önde gidiyoruz, kazanacağımızı düşünüyoruz yorumlarını yapıyorlar. Ancak Hatay için bir parantez açıyorlar elbette. Hatay'ı riskli yerlerde görüyorlar. Lütfü Savaş'la ilgili tartışmanın ardından Hatay'ın kazanılamayacağını, ancak ilçelerde bir kayıp olmayacağını ifade ediyorlar diyebiliriz. Antalya, Eskişehir ve Adana'da o anketlerde geride olunan yerlere ilişkin değerlendirmeleri buraların kazanılabileceği yönünde. Kampanyanın devamında şu ana kadar kampanyada sahada Özgür Özel çalıştı. Yaklaşık 10 gündür, 15 gündür çalışıyor. Devamında da sahada olmaya devam edecek. Kampanyanın devamında emeklilerle ilgili sosyal yardımlara ilişkin söylemlerin ve gençlere ilişkin söylemlerin devam ettirileceğini, bunun tuttuğunu ifade ediyor CHP'li yetkililer. Örneğin İstanbul'da şu anda süren kent lokantaları tartışmasının ya da gençlere burs verilmesi, sosyal belediyecilik örneklerinin sergilenmesi, Mansur Yavaş'ın süt dağıtması gibi örneklerin tam gaz anlatılmaya devam edileceğini söylüyorlar. Bunların iyi olduğunu söylüyorlar. Hiç ummadığımız yerleri kazanabiliriz diyorlar. Bazı kurmaylar bir dip dalga beklediklerine ilişkin yorumlar yapıyor. Beklemedikleri yerler ama çalıştıkları yerler nereler? Malatya, Kütahya, Kastamonu, Kırıkkale, Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa. Buralarda bir dip dalga beklentisi var. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer arasında bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş önceki gün bir televizyon programına konuk olmuştu. Burada Kürt seçmenin oy tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanacağına ilişkin tahminler yapıldı. Yani İstanbul'da Kürt seçmenin Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği, Meral Danış Beştaş'a değil Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde iddiaları sormuşlardı Meral Danış Beştaş'a. Meral Danış Beştaş herhangi bir oy kayışı gözlemlemedim diyerek bu iddialara yanıt vermişti. Bunu Cumhuriyet Halk Partili yetkililere sorduk. DEM Parti seçmeni, Kürt seçmen Ekrem İmamoğlu'na oy verecek mi? Ne düşünüyorsunuz Meral Danış Beştaş'ın açıklamalarını hakkında diye sorduk. Seçmeni kalın çizgilerle kategorize etmeyi doğru bulmuyoruz dediler. Seçmen eğer bir adaya inanır, güvenirse o adaya oy verir. Evet, partilerin kemik seçmenleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de var, diğer partilerin de var. Ancak bu seçim sonuçlarını İstanbul'da etkileyecek oranda değil. Eğer herkes kendi seçmenini sabit tutabilseydi, eğer herkes aynı isimlerden, aynı kişilerden oy almaya devam etseydi, o zaman sandık koymaya gerek kalmazdı, seçime girmeye gerek kalmazdı yorumunu yapıyorlar Cumhuriyet Halk Partililer. İstanbul ve Ankara'da özellikle İstanbul'da durumun başa baş, Ankara'da ise önde olduğuna ilişkin kanıları devam ediyor. Bunu ifade edebiliriz. Biz hafta içi Ankara'da il gezileri yaptık. DEM Parti seçmeniyle de konuştuk. Özellikle Mamak'ta DEM Parti seçmeniyle bir araya geldik. Onlar kendi partilerine yöneleceklerini bu seçimde söylüyorlar. Mesela Mamak'ta önceki seçimde 2019'da DEM Parti'de aday çıkartmamıştı. İYİ Parti'de aday çıkartmamıştı. Bu seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermişti ve yüksek bir oya sahip olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda da o günün oy oranına güvenerek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te aldığı oy oranına güvenerek bazı kritik ilçelerin kazanabileceğini yorumlarını yapıyor. Ancak biz DEM Parti seçmeniyle konuştuğumuzda, DEM Parti seçmenine Mansur Yavaş'ın açıklamalarını sorduğumuzda, konuyu aslında ilk başta konuştuğumuz Burcu Köksal'ın açıklamalarına getirdiklerini ifade edebiliriz. Burcu Köksal'ın açıklamaları DEM Parti seçmeninde de olumsuz etki yaratmış durumda ve hem ilçelerde hem büyük şehirde kendi adaylarına yöneleceklerini ifade ediyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında umut beslediği yerlerde umutlarının biraz suya düşebileceğini görüyoruz. Çünkü mesela örneğin Ankara'da biz Öztürk Türkdağ ve Gülten Kışanağ'a oy vereceğiz diyorlar. CHP'nin açıklamalarını samimi bulmuyoruz diyorlar. Mesela bizim konuştuğumuz bir isim Burcu Köksal oradaki küplerden, DEM partilerden vergi almayacak mı diye sordu. Bize ayrımcılık uyguladı dedi. Açıklamaları da diğer açıklamaları da benzer yönde buluyoruz dedi. Bu hafta tartışılan bir başka konu CHP'nin Can Atalay için yapmak istediği ancak Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde askerlerin şehit olmasının ardından ertelediği anayasaya saygı mitingi. Gündemde mi diye sorduk CHP'li yetkililere. Şu anda gündemimiz yerel seçimler yorumunu yaptılar. Yerel seçimden sonra genel gündeme döneceğiz. Bu da bizim gündemimizde olacak başlıklardan biri olacak dediler. Bugün dünden aktaracaklarım böyleydi ancak Özgür Özel mitinglere devam edecek. Mitingler daha çok mini mitingler olarak yapılıyor. Bu mini mitinglerde emeklilere yönelik, az önce söylediğim sosyal yardımlara yönelik söylemleri kullanmaya devam edecek. Her gittiği yerde mesela yaptığı bir hesap var Özgür Özel'in. Boyoz hesabı yapıyor, simit hesabı yapıyor. Emeklilerin önceki yıllara kıyasla maaşlarıyla alabildiği et hesabını yapıyor. Bunları yapmayı sürdürecek. Bu mesajları seçmene vermeye devam edecek. Ancak biraz rotasını çevirecek. Bugüne kadar özellikle Özgür Özel'in İstanbul'a, İzmir'e çok gittiğini gördük. Hatta sorduk biz de CHP'li yetkililere. Yani İzmir mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanabileceği bir yer olarak gözüküyor. Ancak Özgür Özel neden az oy alınan, neden daha kritik olarak görülen yerlere gitmiyor diye sorduğumuzda planlayacağız demişlerdi. O planlamalarda yapıldı. Özgür Özel yarın İstanbul'da ve Antalya'da olacak. Daha sonra Osmaniye ve Adana'ya gidecek. Gelecek hafta ise Karadeniz'e geniş yer ayıracak. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop'ta halk buluşmaları yapacak. Bu buluşmalarda önceki buluşmalar gibi mini miting halinde yapılacak, bunu söyleyebiliriz. İstanbul ve Ankara'da ise kitlesel daha büyük mitingler bekliyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi henüz bunun planlamasını yapmış değil. Yapıldığında, öğrendiğimizde biz de izleyenlerle paylaşmaya çalışacağız diyebilirim. Benim bugünden aktaracaklarım bunlardı.
Cansu, çok teşekkür ediyorum aktardıkları için. Selamlar Ankara'ya. Yine görüşürüz zaten. Kolaylıklar. Evet, İstanbul'a dönelim. İstanbul Kağıthane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu Kağıthane'de bir halk buluşması düzenliyor. Eda Nur Tanış orada izliyor Eda Nur. Hatta ise kendisine hoş geldin diyeyim. Merhaba Eda.
Merhaba Senem, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Nasıl atmosfer? Neler dikkatini çekti?
Yani atmosfer aslında oldukça heyecanlı denebilir. Çünkü yani Kağıthane'nin aslında AKP'nin en güçlü olduğu ilçelerden biri olduğu düşünülürse azımsanmayacak bir kalabalık olduğu da söylenebilir. Bugün önce Kağıthane Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Tonguç Çoban eşiyle beraber miting otobüsüne çıktı ve Kağıthanelilere seslendi. Daha sonra Ekrem İmamoğlu, işte Dilek İmamoğlu'yla birlikte seçim otobüsünün üstüne çıktı. Yaklaşık 40 dakika kadar sürdü. Miting İmamoğlu yarım saat kadar konuştu. Gündeminde daha çok Kağıthane vardı. Yani bu yarım saatlik konuşmanın çoğu Kağıthane ile ilgiliydi. Tabii rakibi Murat Kurum'a da, yani AKP'ye de yüklendi. Bırakın İstanbul'da İmamoğlu'yla uğraşmayı, atanamayan öğretmenler sorununu çözün dedi. Yine Murat Kurum ve ekibine, yani AKP'ye şunları söyledi. Çarşıya pazara gidebilirler mi? Esnafa selam verebilirler mi? Veremezler çünkü yüzleri yok. Çalışmıyorlar, tembeller. Çalışsalar, tembel olmasalar bugün emekliler bu halde olmazdı dedi ve kendisinin seçim vaadi olan emeklilere 10 bin lira çarşı pazar yardımı vaadini yineledi. Bu vaadi hatırlattı. Bugün tabii ilginç başka bir detay daha vardı Senem. O da şu, seçim otobüsünde bir işaret dili çevirmeni de vardı. Ve seçim boyunca ve hatta seçim öncesi yapılan anonslar da dahil olmak üzere simültene çeviri yaptı. Ben bunu sordum. Ne zamandır bir işaret dili çevirmeni seçim otobüslerinde, mitinglerde yer alıyor diye. Yaklaşık 2 haftadır İmamoğlu gittiği mitinglerde çevirmen, yani işaret dili çevirmeniyle beraber seçim otobüsünün üstüne çıkıyormuş. Bugün konuşulan bir diğer konu da Kağıthane'de deprem riski nedeniyle boşaltılan hastaneydi. Kağıthanelilere, yani hastanenin geri dönmesini istiyorsanız onlara oy vermeyin. Onların istediklerini yapmayın. O zaman kıymetli olursunuz da bir sözü.
Eda, çok teşekkür ederim aktardıkların için. Videolarını, haberleri zaten izleyicilerimiz Medyascope'un web sitesinden, Twitter hesabından takip edebilirler. Kolay gelsin diyelim Eda'ya. Biz devam edelim.
İyi yayınlar.
Teşekkürler. Evet, izleyicilerimize şunu sormak istiyorum. Bir yandan bizler de seçim atmosferi için 31 Mart'ta neler yapalım, nasıl daha iyi içerik üretiriz diye düşünüyoruz. Kendi aramızda kafa patlatıyoruz. Sizlere soralım. Sizler 31 Mart'ta Medyascope'da neler görmek istersiniz? Kimleri görmek istersiniz? Lütfen bizlere yazın, bana yazın, bu yayının altına yazın, live chat'e yazın. Bizler de değerlendirelim. Sizden gelecek her türlü görüş, öneri, sorular bizim için çok önemli. Çünkü dolayısıyla yazın. Şu an chat'te de güzel bir sohbet var, farkındayım. O yüzden yazdıklarınızı biz de değerlendirelim. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Hangi konukları görmek istersiniz? Daha çok analiz mi görmek istersiniz? Yoksa daha çok veri mi görmek istersiniz? Muhabirlerimizi mi görmek istersiniz? Nasıl bir Medyascope istiyorsunuz 31 Mart günü? Merak ediyoruz. Dolayısıyla sizlerin görüşleri bizim için çok önemli diyelim. Ve bir kez daha hatırlatma yapalım. Hala yerini öğrenemedim. Ama galiba şu tarafta bir yerde olsa gerek. Bu yayın bittikten sonra süper teşekkürle Medyascope'a destek olabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'un çeşitli ödeme yöntemleriyle, katıl butonuyla bizlere destek olabilirsiniz. Hazırladığımız yerel seçim videoları gün be gün sizlerle birlikte oluyor. Ama bu videolara daha önce ulaşmak için bize YouTube'un katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Hemen şurada Patreon'u da görebilirsem, diğer tarafta pardon, Patreon'la da bize destek olabilirsiniz. Her hafta Patreon üyelerimize özel söyleşiler, sohbetler de oluyor. Devamda gelecek diyelim. Ve Eda biraz önce anlattı ama İmamoğlu neler söylemiş, bir de onu dinleyelim. Sonra biz Edgar'la devam edeceğiz.
Çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz demiş çocuklarımız. Delikanlı en büyük başkan bizim başkan demiş. Sana kurban olurum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. En büyük kim biliyor musun? Büyük olan hepiniz, büyük olan millet, büyük olan millet. Bunu başaracağız, bu anlayışı herkes öğrenecek. Halkın sevgisinden enerjimizi alıyoruz. Ama onlar bunu anlayamaz diye biliyor musunuz? Çarşıya gidebilirler mi onlar? Pazara gidebilirler mi? Esnafa selam verebilirler mi? Gidemezler. Yüzleri yok. Sorulara cevapları yok. Tembeller, çalışmıyorlar. Allah aşkına çalışsalar bu ülkede emeklilerimiz bu kadar mağdur olur mu?
Evet, izledik. Sizlerin de görmüş olduğu gibi İmamoğlu artık sahada tamamen ipi göğüslemiş gibi duruyor ve anketlerde baktığımız zaman kimileri Murat Kurum'u çok ara farkla, kimileri de Ekrem İmamoğlu'nu çok az farkla önde gözüküyor. Bakalım 31 Mart'ta ne olacak? Konuşacağız bugün. Kimin stratejisi daha iyi, kim daha avantajlı, kim daha dezavantajlı diye siyaset bilimci doktor Edgar Şar'la birlikte. Edgar, hoş geldin.
Merhaba, selam, hoş bulduk.
Şunu sorarak başlayayım. Mesela dün galiba bir mitingde Ekrem İmamoğlu Rabia yapan bir vatandaşa, Rabia sembolü de hala kullanılıyor. Mısır'la da barıştık ama yine de bu işareti yapan vatandaşa haklısın, 44 işareti yapıyorsun, dolar oldu 40 lira, haklısın, hiç endişeniz olmasın, sizi de mutlu edeceğiz dedi. Yani böyle sanki söylemler artık İstanbul'da 5 sene boyunca yaptıkları, tabii onları da çok anlattı, anlatmadı desek şimdi yalan olur bir yandan. Medyascope'a da verdiği röportajda, diğer röportaj da hep İstanbul'da tarih yazdığının altını çiziyor ama sanki vatandaş da artık konuşurken böyle daha üst bir yerden konuşmaya başlamış gibi, bir CHP lideri edasıymış gibi, sanki Özgür Özel'in söylemediklerini Ekrem İmamoğlu söylüyormuş gibi bir algı var. Bu algı doğruysa, bu bir strateji ise, son 15 gün kala, 16 gün kala mantıklı bir strateji mi diye sorarak başlayayım. Çünkü senin de bu konuda attığın bir tweet vardı, bu yayının vesilesi de biraz öyle olmuş oldu, oradan girelim istersen.
Evet. Yani şu bir gerçek, Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki yeri çok özel bir yer. Önceki dönemde yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde ki belediye başkanı genel başkan ilişkisi tam anlamıyla bu sefer yok. Ha şunu demek istemiyorum. İşte genel başkan Özgür Özel'in yerine liderlik yapan ya da işte ona saygısızca ya da onu ezip geçen tırnak içinde bir tavır sergilendiği anlamında söylemiyorum. Ama aralarındaki ilişkinin daha farklı bir ilişki olduğu önceki döneme göre ortada diye düşünüyorum. Ama bu ikisi arasında, bu ikili arasında biz iyi ya da kötü, ilişkinin değiştiği ya da gerginleştiği ya da yeni bir döneme geçmek zorunda olduğu bir zaman göreceksek bu 1 Nisan'dan sonra olacak. İstanbul'daki seçim ne olursa olsun 2024-2028 arası görece seçimsiz olan, uzun görece uzun olan o dönemde biz aslında CHP liderliği içinde bir şey ne olacak, nasıl bundan sonraki döneme kim damgasını vuracak, onunla ilgili tartışmaları o zaman göreceğiz. Şu anda öyle bir şey olduğunu, kimsenin ona vakti olduğunu da çok sanmıyorum. Ama İmamoğlu'nun stratejisi ya da söylemi, kampanyada tutturduğu yaklaşım ve söylem üzerinden bakarsak şunu görüyoruz. Aslında bir belediye başkanı olarak konuyu olabildiğince yerelde tutmak, İstanbul için yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak ile daha Erdoğan'la polemik yapmak aslında, öyle söyleyeyim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı konusundaki planları var mı yok mu, o konuya verdiği cevapları aşağı yukarı bütün yayınlarda benzer olduğunu görüyoruz. Medyascope'taki yayında da benzer bir şey söyledi. Diğer çıktı yayınların da bir kısmını ben izledim. Yani 2028'e daha var. Çok net bir şey söyleyemem ama ben şu anda benim hedefim İstanbul. Aslında kendine yakıştırılandan çok daha alt bir profil sergilemeye çalışıyor bu seçim öncesi. Ki bu mantıklı ve doğru olan şey aslında. Dolayısıyla o konuda çok bir şey söyleyemeyiz. Ama zaman zaman Erdoğan'la olan polemik konusunda bazı yükselmeler oluyor. Yani dolayısıyla kampanyadaki söylemini işte konuyu yerelde tutmaktan Erdoğan'la polemiğe girme noktaları arasında böyle bir zikzak çiziyor zaman zaman aslında. Öyle söyleyebiliriz. Bazen yükseliyor o polemik durumu. Bazen düşüyor. Şimdi biz bunu hep gördük bugüne kadar. Yani aslında akıllı bir lider de zaten bunu biliyor. Neyi biliyor? Siz bir miting yaptığınız zaman, diyelim 40 dakikalık bir miting yaptınız. İçinde de işte Erdoğan'la polemiğe girdiğiniz bir buçuk dakika var. Hem sosyal medyada hem geleneksel medyada o bir buçuk dakika duyuluyor ve haber yapılıyor zaten. Şimdi parti lideri olduğunuz zaman, yani Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de aynı şey vardı. 40 dakika boyunca yapacaklarını, planını, vizyonunu vesaire anlatıyor. Yani bir buçuk dakikada Erdoğan'la böyle sert bir polemiğe giriyor. Orada sert bir ifade kullanıyor. Yine o bir buçuk dakika haber yapılıyor ve o bir buçuk dakika aslında kampanyanın gidişatına rengini veren asıl ağırlık noktası o oluyor zaten. Dolayısıyla hani bunun dengesini kurmak o lidere kalmış durumda. Yani lider şöyle yaklaşamaz duruma. Ya ben işte 40 dakikanın bir dakikasını ona ayırdım zaten. Ağırlık orada demek doğru değil diyemez. Onun için İmamoğlu'nda da bunu görüyoruz. Yani bazen Erdoğan'la polemikte yükseldiği bir nokta oluyor. Ama sonraki 2-3 gün belki o konulara hiç girmeyerek onu hafifletmiş oluyor. Yani ben burada şöyle düşünüyorum. Bir doz var. Yani Erdoğan'la polemiğe girmenin ya da Erdoğan'la tartışmanın, Erdoğan'a cevap vermenin bir dozu var. Yani bunu hiç yapmasın. 2019'daki gibi bir kampanya yürütsün. Çok alt profilden bir şey yapsın demek gerçekçi olmaz açıkçası. Onu söyleyelim. Çünkü 2019'da Ekrem İmamoğlu hiç tanınmıyordu. AK Parti seçmenine sempatik gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi tanınmamasıysa, ikinci sebebi de klasik bir CHP'li görüntüsü vermemesi en azından o insanların gözünde. Şimdi bu ikisi de yok. Yani hem CHP ile çok özdeşleşmiş bir durumda, her ne kadar klasik CHP'li gibi görünmeme veya olmama durumu kısmen devam ediyor olsa da CHP ile büyük bir özdeşleşme var artık. ve tanınmıyor gibi bir durum söz konusu değil. En çok tanınan Türkiye genelinde siyasetçilerden bir tanesi. Muhalefetin belki de en çok tanınan siyasetçisi. Şimdi bu ikisi aynı değilken 2019'da uygulanan stratejinin aynı olmasını beklemek doğru olmaz. Yani Erdoğan'la da biraz polemiğe girecek. Asıl rakibinin o olduğunu da söyleyecek. Zaman zaman kendi projelerini engelleyen ya da asıl taş koyan kişinin o olduğunu seçmene söyleyecek ve bunu gösterecek. Evet, yani bu belli bir dozda yapılması lazım. Bu bir gerçek. Ama işte doz kelimesi orada bence kritik ifade. Bunu abartırsanız, ki o abartının derecesini kim hesaplayacak derseniz, işte liderlik biraz da bu zaten. Onun kaçırırsanız dozunu, bu sefer aslında karşı tarafı konsolide olmasını engelleyen bütün koşulları, işte başta çok başarılı olmayan adayları, ekonomik kriz, zaten genel seçimde iktidara kerhen destek vermek zorunda hisseden Cumhur İttifakı seçmeninin bu seçimde o kadar da bunu hissetmeyecek olması gibi, iktidar bloğu seçmeninin konsolide olmayan yönünü tekrardan size karşı konsolide olmasını sağlayabilirsiniz yanlışlıkla, istemeden. Çok fazla eğer Erdoğan'la polemiğe girer, o dozu kaçırırsanız. Bu bence bir noktada diyelim ki o doza kadar, hani İmamoğlu için olumlu bir grafik çiziyorsa, dozunu kaçırdığınızda yine de bilir. Parabolik bir şey çizebilir Erdoğan'a, İmamoğlu'ndan faydası açısından. O bakımdan hani ben buna biraz dikkat çekmeye çalıştığım, attığım tweette. Yani çünkü şöyle oluyor, bakın o polemik biraz şöyle gerçekleşiyor. İşte Erdoğan İmamoğlu'nu zaten sürekli hedef alıyor. Neden? Çünkü Erdoğan Murat Kurum'dan ziyade İmamoğlu'nun kendisini hedef almasının, sürekli kendisine cevap vermesinin seçmenin konsolide olması açısından olumlu olduğunun farkında. Belki Murat Kurum'dan biraz hayal kırıklığı da çekiyor olabilir. Yürüttüğü kampanyadaki performansı açısından. Ve Erdoğan'ın evet bazen yukarıdan bakıyor. Kendine çok güvenli. Yani Murat Kurum'u aday olarak seçmesi de bence bunun bir göstergesi. Çünkü her halükarda seçmen bana oy verecek diye düşünüyor. 2019'da da düşünmüştü. Olmadı. Şimdi de düşünüyor. Şimdi de olmama ihtimali var. Bu güven zaman zaman üstten bakmasına sebep oluyor. Ama bence Erdoğan önümüzdeki dönemde İmamoğlu'nun, hele ki bu seçimi kazanırsa, rakibi olacağının farkında ve bundan yüksünmeden onu karşısına almayı da biliyor. Yani bu da aslında bir liderlik göstergesidir. Hani ya canım o kimmiş daha hala benim karşıma çıkacak şeklinde bir izlenim verip, ama aslında onun farkında ve o rakibi karşısına alabiliyor. Şimdi İmamoğlu buna verdiği cevapta o dozu kaçırırsa, o zaman kendisi için aleyhine işler diye düşünüyorum. Çünkü hani son bir şey olarak onu söyleyeyim bu konuda. İmamoğlu'nu bugüne kadar hep ne deniyor? 3 seçim kazandı. 3 seçimde Erdoğan'ı yendi. İşte 2014'te Beylikdüzü'nü Erdoğan'dan aldı. 2019-31 Mart'ta az bir farkla Erdoğan'ı yendi. 23 Haziran'da çok bir farkla Erdoğan'ı yendi. 3 seçimdir Erdoğan'ı yeniyor. Şimdi 4. seçim. Şimdi 4. seçimde yenip yenmeyeceğine bakarken bugüne kadarki başarılarının sebebini anlamakta fayda var. Ben iki nokta görüyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki İmamoğlu'nun hani bir defa icraçı bir görüntüyü başarılı bir şekilde çizebilmesi. Bu çok önemli. Çünkü seçmendeki CHP algısında bunlar yapamaz, bunlar yönetemez, bunlar eser bırakamaz, ki Erdoğan'ın da çok oynadığı bir tavır zaten bu. Bu algı var. Şimdi İmamoğlu bu algıyı ciddi anlamda bütün engellemelere rağmen 5 yılda seçmene dokunduğu bir icraatı var İmamoğlu'nun. Bu çok önemli. Yani AK Parti'nin kalesi olan ilçelerde de İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her gün yaptığı bir takım aktiviteler var. Yani bunları seçmenin görmemesi, gözden kaçırması mümkün değil. Onu bir defa söyleyelim. Bu birincisi. İkincisi, seçmenle kurduğu o duygusal bağ ve onun yarattığı liderlik hissi. Yani normalde CHP'ye oy vermeyen, profildeki seçmenlerin böyle sahada İmamoğlu'na gelip sarıldığını vesaire görüyoruz. Şimdi bu bence önemli bir şey, önemli bir faktör İmamoğlu'nun başarısında. Erdoğan'ın hedef alma konusundaki dozu, doz dediğim şeyi aştığın andan itibaren bu iki olumlu noktayı aslında bir noktada törpülemeye ve erozyona uğratmaya başlıyorsun. O zaman da ne oluyor? Aslında bu üç seçim ona kazandıran, evet tamam bu seçimler o üç seçimin hepsinden çok farklı, evet. Dolayısıyla stratejide ve söylemde mutlaka farklılık olacak. Ama bu çekirdek üç avantajı altından oymaya başlarsa, o zaman da yeni oluşturduğu stratejinin başarısız olmaya gitme durumu olur. Ben ona dikkat çekmeye çalışmıştım.
Edgar, şunu da merak ediyorum. Şimdi artık tabii geçen seçimde olduğu gibi bir 2019'daki seçimlerde olduğu gibi bir ittifak yok. Belki de en büyük dezavantajlarından bir tanesi. İşte DEM Parti'nin bir adayı var, İYİ Parti'nin bir adayı var. Hem İYİ Parti'nin adayları, hem İYİ Parti seçmeninden hem DEM Parti seçmeninden belki de işte bu açıklamaları biraz da senin dediğin gibi AK Parti seçmenini de konsolide etmesi, oradan da aday, oradan da oy alması gerekiyor Ekrem İmamoğlu'nun ve işi zor. Bu süreci şimdiye kadar sence nasıl yürüttü İmamoğlu? Yani açıklamalarında hem DEM Parti seçmenini hem İYİ Parti seçmenini kızdıracak, küstürecek açıklamalar yaptı mı? Oralardaki izlenimlerin neler?
Yok, o konuda gayet başarılı gözüküyor. Yani DEM Parti seçmeni Türkiye'de parti disiplini açısından belki de en yüksek bilince sahip seçmen. Buna rağmen o seçmenin politikliği, yani politik bir seçmen olması, aynı zamanda işte İstanbul'da şu anki yarışta olduğu gibi yarışın aslında kimin arasında geçtiğini bilme ve yarışı kimin kazanacağı konusunda rol oynama, bir söz söyleme konusunda da yüksek bir motivasyon sağlıyor. Dolayısıyla aslında motivasyonu bu seçmenin en yüksek olduğu seçimlerden birinde, 2014 seçimlerinde, o zaman HDP yeni kurulmuştu, çözüm süreci olduğu için HDP çok meşru bir aktördü. Demirtaş çok başarılıydı. Nitekim Ağustos 2014'teki mesela seçimlerde ilk defa %10 oy aldı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Bu bahsettiğim seçimlerin 6-7 ay önce, 6 ay önceki yerel seçimlerde Mart 2014'te bu kadar olumlu bir ortamda İstanbul'daki %10-11 oyuna rağmen HDP %5 oy aldı. Kiminle? Sırrı Süreyya Önder. Yani belki de o dönem gösterebileceği en güçlü adayla. Şimdi bunun sebebi ne? Ne Sırrı Süreyya Önder'in başarısızlığı, ne HDP'nin başarısız bir proje olması vesaire. Hiçbiri değil. Ne? Sadece seçimde aslında iki adayın yarıştığı ve kimin kazanması konusunda da yani yarıştığı bilinci ve kimin kazandığı konusunda da bir rol oynama ihtiyacı HDP seçmeninin. Dolayısıyla orada %5'te kaldı Sırrı Süreyya Önder. Muhtemelen bu seçimde de HDP'nin oyunun İstanbul'da %8 küsür olduğunu düşünürsek Mayıs 2023 seçimlerinde Meral Danış Beştaş'ın oyunun ben hani bunun yarısında maksimum kalacağını düşünüyorum. Yani maksimum alacağı oy sınırının bunun yarısına düşeceğini düşünüyorum. İmamoğlu'nun da geri kalan HDP seçmeninin en azından yarısının oyunu almada başarılı olacağını düşünüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii ki İmamoğlu'nun kampanya boyunca da yürüttüğü söylen, biliyorsunuz bir tercüman alıp işte pazarlarda dolaşması. Çünkü biliyor bazı özellikle yaşça büyük İstanbul'da yaşayan bazı Kürtlerin Türkçe bile bilmediğini biliyor. Özellikle işte bazı kadınların okuma yazma bilmediğini biliyor. Dolayısıyla hem belediyenin hizmetinde onlara bir takım avantajlar sağlandı, hem de bunu aynı zamanda onlara bir tanınma adaleti çerçevesinde bir artı olarak sundu. Yani evet, Kürtçe de İstanbul'un dillerinden biridir adeta dedi. Dolayısıyla ben Kürt seçmenin antipatisini çeken bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bir takım başka örneklere özellikle karşılaştırdığımızda işte Aydın gibi, Antalya gibi. Dolayısıyla o açıdan HDP seçmeninin en azından oyunun yarısını alacağını düşünüyorum. İYİ Parti'ye gelince İYİ Parti'nin oyunun daha bile fazlasını alabilir. Yani yarısından biraz daha fazlasını. Burada da tabii İYİ Parti seçmeninin anti Erdoğan anti-Erdoğanizm konusunda hani güçlü bir seçmenin olması. Ama aynı zamanda da aradaki sert ataklara rağmen İyi Parti tarafından gelen, özellikle Genel Başkan Meral Akşener'in bazı söylemlerinde de bunu gördük. Bu sert ataklara rağmen İmamoğlu'nun gerçekten bunlara cevap vermekten kaçınması, polemiğe girmemesi, hatta dün galiba bir yayında yine söylediğini duydum. Benim Meral Akşener'le ilişkim bu olaylar çıkmadan önceki yerde, ben onu dondurdum, bekliyorum. Yani hiç duymuyorum bile bana söylediklerini bu süreçte gibi bir ifade kullandı. Hakikaten de söylem olarak da öyle. Yani dolayısıyla o seçmeni provoke edecek, kendisinden uzaklaştıracak antipatik bir davranışta bulunmadı İyi Parti seçmeninde. Ve o seçmenin İmamoğlu'na bayılmasa bile İmamoğlu'nda kalabilmesi için de bir motivasyon sağlamış oldu. Ha, şey de ayrı bir konu tabii. Yani İyi Parti'nin bu süreçte kampanyasını büyük oranda CHP'li belediye başkanlarının aslında başarısız olduğu söylemi üzerine kurmasının o seçmende nasıl karşılık bulduğu da ayrı bir konu. Yani çok bulacağını zaten zannetmiyorum ben ama yani oradaki o tutarsızlığı görüp daha 6 ay önce bizim Cumhurbaşkanlığı'na önerdiğimiz bu kişileri tamam o ayrı bir seçimdi, bu ayrı bir seçim. Eyvallah, onu kabul edebiliriz aslında. Siyasette böyle şeyler de olabilir, geri dönüşler. Ama aslında bunların böyle 5 yıl çok kötü bir başkanlık yaptığına dönük bir takım ifadeler, o zaman daha önce söylediğiniz bazı ifadelerinde yanlış olduğunu ve bunun ciddi bir tutarsızlık yarattığını bu sefer seçmende yaratır algı olarak. Seçmen de bunu görür, yani bunu fark eder. İyi Parti'de kalmaya devam etse de bu seçimde daha bağımsız bir yerden oy kullanması normaldir. Çünkü yeni kurulan bir parti, lider bağımlılığı, parti disiplini öyle Dem Parti'deki falan gibi değil. Yani öyle bir gelenek oluşmuş değil. Dolayısıyla anti-Erdoğanizm burada ciddi bir oy verme davranışında etkili olacak. İmamoğlu da iki parti açısından da bunu geri çevirecek bir şey yapmadı. Hani bazen çünkü bizim siyasetçilerimiz yapar. Yani söylememesi gereken bir şey söyler. Onları çekeyim derken daha onlara antipatik gelecek bir şey söyler vesaire. Hani o konuya hiç şey yapmadı. İşini yapmaya çalıştı. Sakin yürüttü. Polemiğin ve kavganın sıcaklığında davranmamaya çalıştı. Bu da yetti diye düşünüyorum ben.
Edgar, şu Dem Parti'yi biraz daha sormak istiyorum sana. Son soruda yeniden Refah Partisi olsun. Şimdi Dem Parti'nin Başak Demirtaş ismi üzerinde konuşulmaya başlandı ve Başak Demirtaş'ın da daha sonra bu istekten vazgeçtiğini açıklamasından sonra Murat Kurum ve diğer AK Partiler'de Kandil İttifakı diye bir söylem başlamıştı. Ama artık bu söylem kullanılmıyor. Hem neden sence bu söylem kullanılmamaktan vazgeçti diye sorayım. Bir de bir yandan da artık AK Partili kurmayların Dem Parti ve Dem Parti'nin İstanbul adayı Meral Danış Beştaş hakkında yaptığı açıklamalar var. İşte oy oranlarının arttığı, İstanbul'da %8'leri, %7'leri, %8'leri gördüğüne yönelik ana akım medyada yaptıkları açıklamalar var. Yani sanki Dem Parti'yi gündemlerine almışlar, bu zamana kadar pek konuşmadılar vesaire. Osman Nuri Kabaktepe'nin bir açıklaması vardı. Meral Danış Beştaş uzun zamandır yasaklı olduğu Habertürk yayınına çıktı. Çok da aslında İstanbul'u konuşamadan bir röportaj vermiş oldular ama neyse, günün sonunda artık bir Dem Parti görünürlüğü var ana akım medyada. Sebebini neye yoruyorsun? Merak ediyorum.
Şimdi ana akım medya, işte Habertürk'ün Dem Parti'yi neden çıkardığı belli. Şöyle bakmak lazım. Yani Habertürk'ü işte iktidar yanlısı ya da troll medya ya da havuz medyası neyse adı, onun bir parçası olarak görmeden de bunu açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Bir defa hani Habertürk kendince ortada durmaya, kendince diye bunu özellikle altını çiziyorum, ortada durmaya çalışan bir kanal. Ama Türkiye'de bunu, yani gerçek anlamda ortada durabilmek, ana akım olabilmek ya da işte herkese eşit mesafede olmak ya da tarafsız olmak ya da bağımsız olmak. Yani bütün bu ana akım medyanın özelliklerine bakarsak, Türkiye'de böyle bir medyanın var olabilmesinin koşullarının olduğunu sanmıyorum ben. O bakımdan hani biz kendimizce ortadayız diyebilirler. Bazen muhalefete yakın gözükebilirler bazı yayınlarda ya da onların temsilcilerine davet ederler vesaire. Bazen de şey yani şunu bir defa görelim. DEM Parti adayının Habertürk'e çıkması normalde yasaklıyken uzun yıllardır bu kişiler bize şunu gösterir. Habertürk aslında zaten belki de DEM Parti temsilcilerini yayında almak isterdi ama iktidar bunu engelliyordu ya da iktidarın buna yönelik bir baskısı vardı. O baskı şu an azalınca onlar da bunun fırsatını değerlendirdi. Ama tabii kimse çok bir kazanma şansı görmediği için İstanbul pek konuşulmadan ya da Meral Danış Beşiktaş'ın İstanbul vizyonu konuşulmadan giden bir yayın olduğunu görüyoruz. Şimdi iktidarın da bundan rahatsız olmadığını, bundan bir buna yönelik bir baskı yapmadığını Habertürk'e ortada o yani bunu görebiliriz açıkçası. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Erdoğan'ın kafasındaki plan bence şu. Bütün bu başından beri yani Murat Kurum'u neden aday yaptı? Murat Kurum biliyorsun Süleyman Soylu'ya çok yakın beraber bakanlık yapmışlardı. Çok yakın bir figür olarak biliniyordu. Hem kabinede hem siyasi hayatta. Belki Süleyman Soylu bugün AK Parti'de bir yere gelebilseydi hani Murat Kurum onun en yakın bürokratlardan biri olacaktı. Şimdi böyle birinin aday gösterilmesi bir defa şunu gösterir. Erdoğan'ın DEM Parti seçmeninden yani İstanbul'da DEM Parti seçmeninin oyunu çekmeye yönelik herhangi bir özel çabası olmayacak. Bunu ortaya çıkarır. Yani çünkü İmamoğlu'na karşı bir AK Parti adayının kazanabilmesinin birkaç yolu olabilir. Bunlardan bir tanesi İmamoğlu'na giden Kürt oylarını ortadan bölersiniz. Siz de Kürt oylarını alırsınız. Onlara yönelik sempatik bir aday çıkarırsınız. Ama mesela Erdoğan bunu yapmadı. Erdoğan tam tersi Süleyman Soylu'ya yakın bir figür ortaya çıkararak bence Cumhur İttifakı'nın yani hem kendi partisinin hem de MHP'nin oylarını konsolide etmeye çalıştı İstanbul'da. Yani şöyle düşündü. Ben bu iki partinin oylarının tamamını alırsam ki bu %43 civarı yapar Mayıs 2023 seçimlerine bakarsak. Ve eğer yeniden Refah da kendi adayını son anda çıkarmasaydı bu 46-47'lere kadar çıkıyordu. Ha yeniden Refah'ın adayının özür dilerim seçmenin oylarını almak özellikle Murat Kurum'la zor olacaktı zaten. Dolayısıyla onu da bir kenara koyalım. Ama ben %43'ü burada konsolide edersem HDP'de ya pardon DEM Parti'de aday çıkarırsa İmamoğlu'nun oylarının aşağı yukarı %10'u, %8'i azalmış olur ve biz İstanbul'da ipi gösteririz diye düşündü diye düşünüyorum ben. Yani bu aday seçimi ve muhalefete yönelik sabote etme hamlelerine baktığımızda bunu görüyorum. Ama şimdi ne oldu? DEM Parti aslında güçlü bir aday çıkardı, önemli bir figürünü çıkardı. Ha Başak Demirtaş'ın adı geçti ama Başak Demirtaş'ın aday olmamasının arkasında bence bizim şu anda buradan görebileceğimizin çok daha ötesinde bir denklem var. Şimdi çünkü Kürt siyasi hareketinin içinde biz daha düne kadar ne konuşuyorduk? Demirtaş-Öcalan yarışı, Demirtaş-Kandil yarışı, Kandil'in Demirtaş'tan rahatsız olması. Hatta Demirtaş hapse girdiğinde Kandil'in engellemesiyle olduğu söylenen işte Kürt illerinde hiçbir protestonun doğru düzgün olmamış olması vesaire gibi bir durumdan bahsediyorduk hatırlarsan. Ama buna rağmen tüm bunlara rağmen Demirtaş'ın çok yükselende bir popülaritesi vardı. Onun hapse girmesi ve onun o yaşadığı büyük mağduriyet 6 yılı geçti sanıyorum. DEM Parti seçmeni hatta genel olarak Kürtler açısından bir liderin doğuşuna da aslında sebebiyet verdi. Dolayısıyla Kürt hareketi içindeki bazı dengeler, Kürt hareketin içindeki ağırlık noktaları arasındaki rekabet ve yarış da bunu açıklarken şey oldu, bize rehber olmuştu. Şimdi Başak Demirtaş'ın kendi çıkıp bir açıklama yapması, şimdi kendi çıkıp dedi ki ben aday olabilirim, adaylık başvurum var dedi. Birileri çıktı dedi ki Kandil ona aday yapıyor. Adaylıktan çekildi, birileri dedi ki Kandil yüzünden çekildi. Şimdi bu eğer bir denklemi çözerken bir bilinmeyen eşitliğin iki tarafını da çözebiliyorsa buna totoloji denir. O denklem yoktur. Sıfır eşittir sıfır belirsizliği gibi bir şeydir. Yani dolayısıyla bence orada bizim bilmediğimiz bir takım başka parametreler, başka bilinmeyenler de olabilir. Yani Demirtaş'ın bugün Demirtaş'ın aday olmamış olması aslında Kandil'in muhalefete yönelik bir jesti gibi gözükse de, çünkü bazıları bunu iktidar özellikle böyle okuyor. O aday olsaydı çok daha yüksek oy alırdı. İmamoğlu kesin kaybederdi diye düşünülüyor. Ama belki de Demirtaş Kandil, Demirtaş Öcalan arasındaki rekabet sebebiyle de belki de Demirtaş'ın kendi inisiyatifiyle açıkladığı bu adaylık isteğine Kandil'in bir dakika ne oluyor demiş olması da olabilir. Ya ben budur odur demiyorum ama değişik ihtimalleri söylüyorum ve şu anki tek okumanın yanlış olabileceğini de söylüyorum. Neden? Bir yandan da Meral Danış Beştaş'ın aslında Kürt hareketi içinde çok güçlü bir figür olması ve onun da hani o kadar güçlü bir figür ki İstanbul'daki oyları konsolide etmeye yeter yani o güçte bir figür. Eğer güçsüz bir aday çıkarmak isteseydi, muhalefete güçsüz bir aday çıkararak jest yapmak isteseydi, DEM Parti, Kandil, neyse Kürt hareketi diyelim, çok daha güçsüz bir aday bulurdu. Çok daha sahada kampanya yapmayan, sadece aday olarak çıkmış, sadece pusulada adı gözüksün diye kimsenin tanımadığı birini de çıkarabilirdi. Ama öyle bir şey yapmadı. Dolayısıyla orada da aslında bir başka denklem var. Bugün Murat Kurum kazanırsa belki Kürt harekete çıkıp aslında bizim sayemizde kazandınız, bakın biz aday çıkarmasaydık kazanamazdınız diyebilir. Öte yandan İmamoğlu kazanırsa Kürt hareketi şunu diyebilir. Ya biz bir aday çıkardık ama çok ciddi bir kampanya da yapmadık. Aslında İmamoğlu'na oylarımızın %50'sinin veya biraz daha fazlasının kaymasına uygun bir zemin hazırladık. Öyle bir süreç yürüttük de diyebilir. Bu DEM Parti açısından iki arada bir derede kalan bir aktörün stratejisi açısından mantıklı mıdır? Evet, mantıklı olabilir. Dolayısıyla tek bir parametreyle onu açıklamamak lazım diye düşünüyorum. İmamoğlu da hani bunu görüyor bence. Ve belki de hani İmamoğlu için diyelim en iyi seçenek neydi? Hani Kürtlerin aday çıkarmaması mıydı? Yoksa Kürtlerin oylarının İmamoğlu'na kayabileceği ama adaylarının da olduğu bir senaryo muydu? Bence ikincisi. Şu an bu oldu ama tabii Meral Danış Beştaş güçlü bir aday olduğu için hala çok net konuşamıyoruz.
Evet.
Yani tamam buradan kesin İmamoğlu şey çıkar diyemiyoruz, avantajı çıkar diyemiyoruz. Ama benim gördüğüm en az %50'sinin yani %8 oyun %4'ünün İmamoğlu'na gittiği en az. Bunun hani Meral Danış Beştaş'ın oylarını ben maksimum 4 civarı, 4-4,5 civarında görüyorum. Zaten oradan bence göreceğiz. Eğer 4'ün üstünde, 4,5'ün üstünde bir Meral Danış Beştaş oyu görüyorsak biz 31 Mart gecesi sandıklar açıldığında İmamoğlu kaybetmeye yakındır diyebiliriz. Yani tabii ki diğer parametrelere eşit tutarak bunu söylüyorum. Evet.
O zaman son sorum da yeniden Refah olsun. Sen dedin biraz önce kerhen oy veren AK Parti seçmeninin artık gidebileceği bir yer var. Yeniden Refah Partisi, hatta geçenlerde Berk Hoca, Berke sen bunu kulaklarında çınlatmış olayım. AK Parti önündeki güzel köfte ekmek satan bir güzel kokulu köfte ekmek satan bir dükkana benzetti. O sokaklarda yediğimiz var ya hani maçların önünde vesaire, ona benzetti hatta.
Maç köftesi.
Aynen öyle, maç köftesi. Hani kim girecek bakalım genel merkeze, kim o köfteden yiyecek dedi ama hala sanki akıllarda şey var. Yani son günlerde İBB'yi CHP yönetmesin diye. Hani sen biraz önce nasıl anti Erdoğanizm diye bahsettin ya, burada da yine anti CHP şeyiyle, motivasyonuyla hani Murat Kurum'a oy verme ihtimali var mı hala Yeniden Refah Partisi seçmeninin, nasıl görüyorsun diye. Son sorum da Yeniden Refah olsun. Öyle kapatalım.
Şimdi Yeniden Refah seçmeninin bir kısmı da anti CHP olma açısından Murat Kurum'a oy verir mi? Evet, bir kısmı verebilir. Yani şu an biz ne duyuyoruz? İstanbul'daki oyunun Mayıs 2023'teki oyunu yakalayamadığına dair bir takım veriler var. Çok güvenmiyorum o verilere bu arada. Çünkü Yeniden Refah seçmeni üzerine bir araştırma yapmak kolay değil. Yani sadece çünkü hani sayısı az. Yüz yüze bu araştırmayı yapabilmek kolay değil. Ha, İstanbul ölçeğinde bir araştırma yaptığınız zaman ise orada yeniden refah seçmeninin paylarını görmek için çok sayıda araştırma yapıp trendi izlemek lazım. Tek bir araştırmaya bakmak olmaz. Çünkü zaten %3 civarı oy alan bir partiden bahsediyoruz. Bu yapılan araştırmaların hata paylarının içinde bir oy oranı bu zaten. Dolayısıyla hani bir araştırmada %1 görürsünüz, diğer araştırmada %5 görebilirsiniz. Bunlardan çok yapıp trendlere bakmak gerekir sadece araştırmadan okumak için. Onu bir söylemiş olalım, metodik ve bilimsel olarak bunu söylüyorum. Ama bu seçmen içinde CHP gelmesin diye Murat Kurum'a yönelen olur mu? Olur. Yani %3 içinde %1 olur, %0.5 olur, bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, bu partinin ortaya çıkma sebebi, bu partinin bu seçimde aday çıkarma sebebi. Neden? Eğer anti-CHP olmaksa, zaten bu parti ortaya çıkmazdı. En iyi anti-CHP'liği yapan, en büyük blok orada kurulmuş zaten. Bu hani işte Berk'in verdiği örnek üzerinden, AK Parti'nin büyük köfte dükkanı önünde kurulan bir köfte ekmek arabası yeniden refah. Şimdi bunu niye kurdular? Bir alternatif bir şey söylediği için. Ve iktidarla bir şekilde arası iyi olmayan, iktidarla kötü bir hikayesi olan seçmene adres olsun diye. Şimdi eğer anti-CHP güdülerle oy verme davranışını belirlese bu seçmen sadece, zaten Erdoğan her halükarda gider. Arasında kötü bir hikaye olmamasına rağmen. Ama şimdi bir yeniden refah olmasa, 2019'da mesela yeniden refah yoktu. 2019'da Tanzim satış kuyrukları vardı. Enflasyon ve işsizlik yükselmişti. Hiç unutmayalım. Bakın 2023'te bile işsizlik bu derece yükselmemişti o dönemin ekonomi politikası. Enflasyon evet çok yükselmişti. Ama enflasyonun tetiklediği, yani işsizlik ile enflasyonla mücadele şeyi uygulanmadığı için 2019'un aksine işsizlik o kadar yükselmemişti 2023'te. Ama 2019'da henüz görece rasyonel dediğimiz ortodoks politikalar uygulandığı için o kısa dönemde yükselen işsizlik AK Parti'nin oylarının düşmesine sebep olmuştu. Hatta ikinci seçimde bir kısmı İmamoğlu'na gitti bunların. Evet. Şimdi dolayısıyla biz şunu görüyoruz. Bir seçmen AK Parti seçmeni AK Parti'ye kızıyorsa ekonomik sebeplerle CHP'ye bile gidebiliyor. Özellikle yerel seçimse. Hani genel seçimde Erdoğan'a karşı evet bu adımı atmıyor. Bunu gördük. 2023'te bunu gördük. Evet. Erdoğan ayrı bir tılsımı var. Ama Erdoğan'ın oylanmadığı bir seçimde bu seçmen CHP'ye bile kısmen gidebiliyorsa hani yeniden refaha gidebilmesi çok daha kolay. Efendim CHP gelmesin gibi bir güdüyle hareket etmesi. Zaten 5 yıldır İstanbul'u CHP yönetiyor. Yeniden refah seçmeni için İstanbul dinden mi çıktı mesela? Ne oldu yani CHP'nin İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetmesi çok büyük bir şey mi yarattı? Yok. Ha belki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasını istemezlerdi. Ama İmamoğlu'nun tekrar belediye başkanı olması o kadar büyük bir şey yaratmıyor onlar için. Bir savunma hattı kurma ihtiyacı yaratmıyor. O bakımdan ben bu %3'lük seçmeni içinde sırf anti-CHP duygularla Murat Kurum'a oy verecek seçmen var mıdır? Vardır ama işte %0.5'dır en fazla yani. O bakımdan çok da burada şey değiştirmez diye düşünüyorum.
Edgar çok teşekkür ediyorum katıldıkların için, değerlendirmelerin için. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, bugün konuştuk. İstanbul'daki seçim yarışının artık son düzlüğe neredeyse girildi. 15 gün, 16 gün kaldı seçim yarışını. Biz yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sahadan, stüdyodan konuklarımızla birlikte diyelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya, haftanın ilk gününde yeniden aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.